Kabala öğretisi ve özü. Kabala ilmi nedir? Bütün olarak Kabala ilmi kendi yolunda tüm açılarıyla düzenlenmiş, dünyalarda ortaya çıkan ve ifşa olması tasarlanmış ve zamanın sonuna dek dünyalarda ortaya çıkabilecek tüm suretlerde tanrısallığın ifşası ile ilgilidir. Yaratılışın amacı. Amaçsız hareket olmayacağından Yaradan'ın önümüzde düzenlenmiş olan yaratılışta bir amacı olduğu kesin. Bu, çeşit çeşit realitenin tümünde en önemli şey hayvanlara verilen algıdır. Yani her biri kendi varlığını hisseder. Ancak sadece insana verilmiş olan en önemli algı, akli faaliyetle ilgili algıdır ki, bununla kişi aynı zamanda diğerlerindeki acıları ve huzuru da hisseder. Dolayısıyla eğer Yaradan'ın bu yaratılışta bir amacı varsa bunun konusu insandır. İnsanla ilgili olarak şöyle denilmiştir. Yaradan'ın tüm işi onun içindir. Ancak yine de Yaradan'ın bu türü yaratmasının amacını anlamamız lazım. Aslında bu insanı daha yukarı ve daha önemli bir dereceye yükseltmek, Yaradan'ını ona zaten verilmiş olan İnsan algısıyla hissetmek içindir. Ve kişi dostunu bildiği ve hissettiği gibi Yaradan'ın sözlerini de öğrenecektir. Musa ile ilgili şöyle yazıldığı gibi ve Yaradan Musa ile yüz yüze konuştu, insanın dostuyla konuştuğu gibi. Herkes Musa gibi olabilir. Şüphesiz önümüzdeki yaratılışı inceleyen herkes işleyişi kişinin dostuyla konuştuğu gibi Yaradan'ı ile sohbet edip anlaşabileceği muazzam algıyı edinene dek gelişen onun büyük hazzını görüp anlayacaktır. Yukarıdan aşağıya doğru. Hareketin sonunun ilk düşüncede olduğu bilinmektedir. Kişi bir ev inşa etmeye başlamadan önce amacı olan daireyi düşünür. Sonuç olarak projenin bu iş için uygun olup olmadığını inceler. Bizim maddemizle de böyledir. Amacı öğrendikten sonra yaratılışın tüm işleyişi her köşede, girişte ve çıkışta kişinin dostunu hissettiği gibi tanrısallığı hissedene dek niteliklerini geliştirmek, insan türünü orta yerinden yetiştirmek için tamamen önceden düzenlenmiştir. Bu yükselişler ta ki amacını tamamlayıp gerçekleştirene dek derece derece düzenlenmiş merdivenin basamakları gibidir. Ve bu basamakların nitelik ve miktarının iki realitede düzenlendiğini bilmelisiniz. 1- Fiziksel madde ve 2- Manevi olguların varlığı. Kabala dilinde bunlara yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya denir. Bu, fiziksel maddelerin Yaradan'ın ışığının yukarıdan aşağıya, ilk kaynaktan, onun özünden, ışığın bir ölçüsünün kesildiği ve simsumdan simsuma, fiziksel dünya yani en altta fiziksel varlıklar ile oluşana dek, ifşasının bir silsilesi olduğu anlamına geliyor. Aşağıdan yukarıya doğru. Sonrasında aşağıdan yukarıya bir düzen başlar. Bunlar İnsan neslinin geliştiği ve yaratılışın amacına tırmandığı merdivenin basamaklarıdır. Bu iki realite Kabala ilminde her detayıyla açıklanmaktadır. Kabala çalışmanın gerekliliği. Karşı çıkan biri şöyle diyebilir. Dolayısıyla bu ilim Yaradan'ın ifşasında belli bir ölçüde ödüllendirilmiş kişiler içindir. Ancak insanların çoğunluğunun bu yüce ilmi bilme gerekliliği ne olabilir ki? Aslında dini vecibelerin öncelikli amacının sadece davranışları arılaştırma olduğu yaygın fikri vardır. Yani arzulanan her şey fiziksel dini vecibelerle hiçbir ekleme yapmadan veya bundan hiçbir sonuç gerekmeden incelemekle ilgilidir. Eğer böyle olsaydı sadece ifşa olanı ve uygulamalı eylemleri çalışmak yeterlidir diyenler haklı olurdu. Ancak durum böyle değildir. Bilgilerimiz zaten söylemişti. Yaradan kişinin boğazdan mı, enseden mi kurban kestiğini neden önemsesin? Sonuçta sevaplar sadece insanları arındırmak için verilmiştir. Dolayısıyla hareketlerin incelenmesinin ötesinde de bir amaç vardır ve hareketler sadece bu amacın hazırlıklarıdır. Bu nedenle açıkçası eğer hareketler arzulanan bu amaç için düzenlenmemişse sanki hiçbir şey mevcut değil gibidir. Ayrıca Zuhar'da şöyle yazılmaktadır. Amaçsız bir sevap tıpkı ruhsuz bir beden gibidir. Dolayısıyla amaç da harekete eşlik etmelidir. Bir diğer yandan hedef, eylem yapmaya değer, gerçek bir hedef olmalıdır. Bilgilerimiz bununla ilgili şöyle dediler. Seni insanlardan ayıracağım ki benim olasın. Böylece onlardan ayrılığın benim adıma olacak. Kimsenin domuz eti yemesi imkansızdır demesine izin verme. Tersine kişi şöyle demeli. Mümkün ama ne yapabilirim ki? Cennetteki babam beni mahkum etti. Dolayısıyla eğer kişi iğrendiğinden ya da başka bedensel zarardan dolayı domuz etinden kaçınırsa, dini vecibelere göre yasaklı olan tek ve düzgün niyeti olmadığı sürece domuz eti yememesi sevap olarak kabul edilmez. Her bir sevap ile böyledir. Ve sadece o zaman kişinin bedeni zaman içinde sevabı çalışarak arınır ki arzulanan amaç budur. Dolayısıyla fiziksel eylemlerin çalışılması yeterli değildir. Işık ve ışığı verendeki her şeyi, yani bir yargı ve yargıç bulunduğunu inançla incelemek için arzu verilir, niyeti doğuran şeyleri çalışmamız lazım. Bu yüce şeyi sağlayacak gücü olanın ödül ve cezaya inancın doğru kitaplarla birlikte çok çaba gerektirdiğini anlamayacak kadar kim aptal olabilir? Bu nedenle aksiyondan önce bile Yaradan'a, onun yasasına ve onun ilahi takdirine inanca alışmak için bedeni arındıracak bir çalışma gerekmektedir. Bilgilerimiz bununla ilgili şöyle dediler. Kötü eylemi yarattım, ışığı da buna iksir olarak yarattım. Zira garantörünüzün kendisinin bir kefile ihtiyacı vardır. Çünkü kötü eğilim olan kendi zevkiniz için alma arzularınız kişinin dini vecibeleriyle ıslah yapabilmesine izin vermeyecektir. İksir, şifa olarak ışık. Kötü eğilimi hükümsüz kılmak ve hizaya getirmek için tek iksir ışıktır. Bilgilerimizin dediği gibi onun içindeki ışık onları değiştirdi. Kitapların içindeki kelimelerin çoğu çalışma içindir. Bu yazıların neden pratik uygulamadan uzun uzadıya değil de sadece çalışmadan, yani yaratılış eylemine girişten bahsettiğini açıklıyor. Bunlar yaratılış, isimler, emirlerin çoğu ve söylemeye gerek yok, efsaneler ve tefsirlerin tümüdür. Bununla beraber bunlar ışığın barındığı yerler olduğundan kişinin bedeni arınacak, kötü eğilimi azalacak ve kişi ışığa ve ödül ve cezaya inanca gelecektir. Manevi çalışmanın incelenmesindeki ilk derece budur. Emir mumdur ve öğreti ışıktır. Şöyle yazılmıştır. Zira emir mumdur ve öğreti ışıktır. Kişinin mumları olup da onları yakacak ışığı olmadığında karanlıkta oturduğu gibi ıslaha eğilimi vardır. Ama kaynakları olmayan da karanlıkta oturur. Bunun nedeni yazıların ışık olmasıdır ki bununla bedendeki karanlık aydınlanır ve yanar. Tüm yazılar eşit ışık değildir. Manevi kaynakların yukarıda bahsedilen gücüne göre, yani içindeki ışığın ölçüsünü dikkate alırsak, ışık kişinin maneviyatı çalışarak alacağı ışığın ölçüsüne göre derecelere ayrılmalıdır. Açıkçası kişi kaynakların Yaradan'ın bilgelerimize ifşasına ilişkin sözlerini ölçüp tartıp düşündüğü zaman bunlar kişiye pratik uygulama konularını ele almaktan daha çok ışık getirir. Manevi çalışma ne kadar fiziksel, dini vecibelerden ne kadar önemliyse Yaradan'ın bilgelerimize ifşası ışığa kıyasla daha önemlidir. Maneviyatın ışığını almayı arzulamış, dürüst bir kalbe sahip herkes bunu kabul edecektir. İlmin yayılmasının ortaya çıkması ve bunun gerekliliği. Kabala ilminin tümü Yaradan'ın ifşasından bahsettiğinden doğal olarak bu görevi öğretecek daha başarılı bir şey de yoktur. Kabalistler bunu hedeflediler. Yani ilmi çalışmaya uygun şekilde düzenlemeyi. Ve böylece Kabala'yı gizlilik zamanına kadar çalıştılar. Ancak bu sonsuza kadar değil, sadece belirli bir süre içindi. Zuhar'da şöyle yazdığı gibi: bu ilmin günlerin sonunda ifşa edilmesi planlanmıştır ve hatta çocuklara bile. Buna göre yukarıda bahsedilen ilim hiçbir şekilde Kabala ilmiyle sınırlı değildir. Zira Kabala ilminin özü Yaradan'ın özünden ortaya çıkan manevi ışıktır. Şöyle yazıldığı gibi: dışarı doğru ışıklar gönderebilir misin ki bunlar gidip sana yukarıda bahsedilen iki yolla, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ilgili olarak biz buradayız diyebilsinler. Bu konular ve dereceler insanlar için uygun olan bir dille yayılırlar. Çünkü bunlar gerçekten de bu dünyadaki tüm varlıklar ve bu dünyada onların dalları olan işleyişler içindir. Böyle olmasının nedeni şudur: hiçbir çimen tanesi yoktur ki yukarıdaki meleği onu etkileyip büyü demesin. Dolayısıyla dünyalar birbirinden meydana gelir ve mühür ve damga gibidirler. Ve birinde olan her şey son dalları olan fiziksel dünyaya kadar diğerinde de vardır. Ancak her biri yukarısındaki dünyayı mührün damgası gibi içerir. Bu yüzden üst dünyalardan veya onların işleyişlerinden, sadece onlardan veya işleyişlerinden uzanan fiziksel alt dalları aracılığıyla bahsederiz ki bu da kutsal kitaplar veya laik öğretiler veya kabalistlerin dili olan insanlar vasıtasıyla veya hemfikir olunan isimlere göre yapılır. Zuhar'ın gizliliğinden bu yana Yeonim'in kabalasındaki işleyiş buydu. Böylece Yaradan'ın ifşasının tek seferlik bir ifşa olmadığı, ancak yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ortaya çıkan yüce derecelerin tümünün ifşası için gereken bir süre içinde devam eden bir konu olduğu açıklanmış oldu. Bunların üzerinde ve sonunda Yaradan ortaya çıkar. Bu tıpkı son kişi ve son ülkeyi incelemeyi tamamlamadan önceki tüm dünyanın kendisinde ifşa olduğunu söyleyen tüm ülkeler ve dünyadaki insanlar üzerine uzman bir kişiye benzer. Kişi bunu gerçekleştirene dek tüm dünyayı edinmemiştir. Benzer şekilde Yaradan'ın edinimi önceden belirlenmiş yollarla ortaya çıkar. Yaradan'ı edinme arayışında olan kimse yukarıda ve aşağıda bu yolları edinmelidir. Açıkçası burada önemli olan üst dünyalardır. Ancak alt ve üst dünyalar birlikte edinilir. Çünkü şekillerinde değil, sadece maddelerinde fark vardır. Üst bir dünyanın maddesi daha arıdır. Ancak şekiller birbirinden damgalanmıştır. Ve üst dünyada var olan altındaki tüm dünyalarda da zorunlu olarak vardır. Zira alttaki dünya üstündeki dünya tarafından damgalanmıştır. Yaradan'ı arayan kişinin edindiği bu realiteler ve bunların işleyişleri dereceler olarak adlandırılır. Zira bunların edinimleri biri diğerinin üzerinde olacak şekilde düzenlenmiştir. Tıpkı merdivenin basamakları gibi. Manevi ifadeler. Manevi bir şeyin görüntüsü yoktur. Dolayısıyla üzerinde düşünecek harfleri de yoktur. Genel olarak maneviyatı, kişinin kıyafetlendirdiği ve Yaradan'ın ifşası için gereken miktar kadar edindiği basit ışık olarak ifade etsek de bu bile ödünç alınmış bir ifadedir. Bu böyledir çünkü manevi dünyada ışık olarak adlandırılan her şey güneş ya da mum ışığı gibi bir şey değildir. Manevi dünyada ışık olarak bahsettiğimiz şey doğası gereği insan aklından alınmıştır. Çünkü kişinin aklında bir şüphe çözümlendiğinde bedeninde baştan aşağı bir tür ışık bolluğu ve haz keşfeder. Bu nedenle bazen öyle olmadığı halde aklın ışığı deriz. Çözüme kavuşmuş incelemeler için uygun olmayan bedenin maddesinin o kısımlarında parlayan ışık elbette akıldan daha aşağı bir şeydir. Dolayısıyla bu alt niteliksiz organlarda ışığı alıp edinebilirler. Bununla beraber aklı bir takım isimle adlandırabilmek için ona aklın ışığı deriz. Benzer şekilde üst dünyaların realitesinin unsurlarını ışıklar olarak adlandırırız. Zira bunları edinene bedeni boyunca baştan aşağı ışık ve haz bolluğu getirirler. Bu nedenle kıyafetlenmeyi edinmiş birini adlandırabiliriz. Çünkü ışığı kıyafetlendirmiştir. Şöyle sorabiliriz. Onları çalışmada kullanılan gözlem ve edinim gibi isimlerle adlandırmamız ya da zihinsel akıl fenomenini vurgulayan ifadelerle kişinin kendisini ifade etmesi daha doğru olmaz mıydı? Mesele şu ki bu anlama fenomeninin işleyişine benzer bir şey değildir. Zira akıl realitenin tüm unsurları arasında belli bir daldır. Dolayısıyla kendine özgü dışa vurumları vardır. Bu derecelerde böyle değildir. Zira dereceler bir dünyada var olan tüm unsurları içeren tam bir bütündürler. Her unsurun kendi özel yolu vardır. Çoğunlukla derecelerdeki konuların algısı hayvansal bedenin algısına benzer. Kişi biraz öz edindiğinde onu tümünü baştan aşağı edinir. Zihinsel aklın yasalarıyla ölçecek olursak, kişinin o özde edinebileceği her şeyi edindiğini söyleyebiliriz. Ve eğer bunu 1000 yıl daha düşünse edindiğinde, küçücük bir şey bile ekleyemez. Bununla beraber başlangıçta şöyledir. Yani her şeyi görür ancak gördüğü hiçbir şeyi anlamaz. Ancak zaman geçtikçe ibur yani gebe kalma, yenika yani emzirme, mohin yani yetişkinlik ve ikinci bir ibur gibi ek konular edinmek zorunda kalacaktır. Aynı zamanda edinimlerini istediği gibi hissetmeye ve arzuladığı gibi kullanmaya başlayacaktır. Bununla beraber kişi gerçekte başlangıçta gerçekleştirdiği edinimlere bir şey bile eklemedi. Bu olgunlaşma gibidir. Daha önce olgun değildi, dolayısıyla anlayamıyordu ve şimdi olgunlaşma tamamlandı. Böylece edinimlerin akıl fenomeninin işleyişinden büyük farkı olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle kullanmaya alışık olduğumuz tanımlar bizim için akıl fenomeniyle yeterli olmayacaktır. Biz sadece fiziksel konulara uygulanan işleyişleri kullanmaya zorlanıyoruz. Zira bunların maddeleri bütünüyle ayrı olmalarına rağmen şekilleri tamamen birbirine benzerdir.